Evet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Enes'le beraber şanlı Brooklyn Nets'imizin gündemini ele almaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldin Enes'cim, nasılsın, iyi misin?
Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın Servet abi?
Ben de iyiyim, sağ ol, teşekkürler. Bugün bildiğiniz üzere Indiana Pacers'la akşam maçımız var, saat 2'de yanılmıyorsam. Onun öncesinde bir sıcak haberler var. Bu hatta ne, Enes SSK krizi demişti sanırım.
Aynen. Brooklyn Devlet Hastanesi'nde yaşanan büyük çaplı bir SSK krizi.
Evet, bizim oyuncuların özel sigortası şikayette bulunmuş. Oyuncular sürekli kulübe masraf çıkarıyor, sigortaya masraf çıkarıyor diye şikayette bulunmuşlar. Çünkü herhalde sürekli hastaneden çıkamıyor oyuncularımız. Özel sedye, bildiğin üzere özel oyuncu muamelesi vesaire. Bir de düşünürsek her hafta yaklaşık olarak bir 6-7 oyuncumuz kalıyor herhalde. Bugün kaç oyuncumuz var hastanede?
Bugün Alize Johnson'ın son dakikada girmesiyle 6 oldu.
Ama Kyrie
6-7.
gitmiş sanırım. Kyrie de
Evet,
bir
işte o gitti,
kaskı
o
rahatsız.
geldi. 6 oldu.
6 oldu, iyi. Yani 6 oyuncu bilmiyorum, artık bizim takımda normal oldu. Başta bir Nisan şakası diye dalga geçmiştik çok oyuncu eksik diye, ama şimdi artık şaka gerçek oldu, bilmiyorum artık. Bizim üzerimizde bir lanet mi var, ne diyorsun?
Bence Dinwiddie laneti var dediğim gibi. Bunu daha önce de söylemiştim. Dinwiddie döndüğü gibi sakatlıklar artık azalacağını ümit ediyorum ben.
Diyorsun ki yani o Hornets maçında Dinwiddie sakatlandıktan sonra bütün olaylar başladı. Yani tamamen abimizin bizim takıma bir sağlıklı kadroyu yedirememesi, onun içinde kalması, ondan dolayı diğer adamların da sakatlanması gibi bir durum mu var diyorsun yani?
Aynen öyle. Dinwiddie'nin sakatlanmasıyla bench'te bir otoriter boşluk oluştu. KD'nin sakatlığı yüzünden oynatılmaması, yerine kenarda bekletilmesi, Kyrie'nin bahaneleri gibi sebepler. Bunun arkasında zemin oluşturduğunu düşünüyorum. Dinwiddie
Doğru.
abim gelirse bunların hepsi çözülecektir.
Takımın sistemini geriye getirecek olan isim. Ki Dinwiddie de zaten
Evet,
herhalde,
GM Dinwiddie.
evet. Ki bir de playofflara yetişecek gibi söylentiler var. Onu da söylemiş olalım. Sağlık rehab gayet iyi gidiyor sanırım. Son zaman.
Söylentileri geçtim. Instagram'da kendisi yanlış hatırlamıyorsam Brooklyn Nets kadrosuyla bir antrenman maçı yaptı da %100 ile oynamış sanırım.
Ha, antrenmana da katılmış.
Evet, antrenman da katılmış.
Ha, ben sadece o özel antrenmanda bir %30'la attığı şut videosunu izlemiştim, ama yani %30'a bile razıyız yani, yeter ki gelsin.
Evet ya.
Çünkü
Gerçekten.
hem özledik, hem de maçlara bazen 8 kişi çıkacağız artık neredeyse. O hale geldik.
Bir de gelmesiyle birlikte ben şahsen yavaştan kısa rotasyona geçileceğini düşünüyorum. Doğudaki kısa takımlara karşı. Normal
Doğru.
sezonda ve playoff birinci veya ikinci roundda oynanabilir bence.
Bence de yapılabilir. Zaten bizim hem D'Antoni hem Nash olsun. Gerçi Nash'in çok farklı yorum yapacağını sanmıyorum da, genellikle D'Antoni olması lazım. Small ball oynattığı için sürekli, yani center'sız oynamaktan da hiç rahatsızlık duymuyor. Yani Dinwiddie'leri rahat olarak ilk 5'e yazabilir. Yani ilk 5'e değil de rotasyona yazabilirler büyük
Zaten
ihtimalle.
geçen senenin en güzel örneklerinden birini D'Antoni yaptı. Oklahoma City'ye karşı. Small ball açısından. Playoff birinci round olması lazım. Ondan dolayı ben iyi adapte edileceğini düşünüyorum Dinwiddie'nin kadroya.
Evet, gerçi D'Antoni demişken, şimdi bir yandan da Harden'ı da çok sevdiği için, artık sevdiği mi, kim beslediği mi bilmiyorum, ama onu da 38 dakika ortalamayla oynatıp sakatlama olayı var. Yani adam şimdi kendine gelemedi bir yandan. Ki şeyi soracaktım aynı zamanda sana, mesela Harden varken Kyrie olmasa bile, Kyrie olmasa bile demek pek doğru değil, ama gerçi Kyrie olmasa bile takıma belli bir değer katıyor kendisi, ki zaten galibiyet serisi yakalamış. Ama aynı galibiyet serisini biz şu an sadece Kyrie veya sadece KD ile oynamadık, ama sadece Kyrie ile yakalayamadık. Gerçi pek fırsat olmadı belki de, ama o konuda ne düşünüyorsun? Harden farkı Kyrie'ye
Abi
göre
Harden'ın Kyrie'den ve KD'den tek farkının sadece daha çok takımı beslediğini düşünüyorum. Landry Shamet olsun, Tyler Johnson olsun, ondan sonra Bruce Brown olsun. Bunların hepsinin tek başına parladığını parlattığını düşünüyorum.
Yani aynı zamanda diğer takım arkadaşlarını da oyuna dahil ederek bu sefer değer kazandırıyor. Ki öyle de oldu. Ki özellikle en son maçlarında Claxton'ın ofansif anlamda mesela bayağı gerilediğini gördük. Öncesinde adam yani maç başına 10 sayıdan fazla ortalamayla oynuyordu. Daha sonrasında bu ciddi bir şekilde bir düşüşe geçti. Ondan dolayı Harden farkını yani görmemek...
Claxton zaten artık ofansif alanda hiç eline topu bile almıyor ki oynadığı zamanlarda. Omzundan dolayı sakatlığından dolayı kenara alınmadığı maçlarda. Zaten yaklaşık 10 küsür dakika oynuyor. Onda da ofansif alanda hiç eline top almıyor.
Yani potansiyeli var ama zaten demek istediğimiz de o.
Zaten üçlük atabiliyor. Gerektiği zaman isolation oynayabiliyor, post oynayabiliyor. Her şeyi yapabiliyor ama işte şans verilmiyor.
Yani Harden'ın dönüşüyle büyük ihtimalle o da çözülecektir. Ama zaten Claxton'ın sayatmasa bile defansif anlamda aşırı iyi bir performansı var. Yani karşısındaki oyuncu kim olursa olsun, ister point guard ister başka birisi olsun. Hatta bir istatistik vardı. Claxton'da oynayınca daha düşük bir oranla atıyorlar yani.
Zaten perimetresi, özellikle perimetresi çok iyiydi. Portland maçında son dakikada Damian Lillard'ı iki kez kitlemesi.
Evet evet, özellikle Portland maçında iyi hatırlattın, aynen öyle. Orada bayağı bir fark yaratmıştı. Onu da umarız tabii ki de tekrardan geri dönmesini bir an önce, ki diğer center'lara da örnek olmasını, özellikle de Griffin gibi kişilere örnek olmasını özellikle umuyoruz. Yani çünkü Griffin'de defansif anlamda pek bir fayda görmüş değilim ben. Yani yere yatıp iki dakika sürekli topları atlamak haricinde, parkede sürünmek haricinde hiçbir şey yaptığı yok adamın.
Öyle demeye gerek yok ya. Ara sıra eline top çarpıyor, rebound falan yazılıyor.
Yani rebound işte eline çarptığı için geliyor. Yoksa adam ne bileyim rebound alması için eline cuk diye düşmesi lazım. Yani ben pek bir star farkı göremiyorum Griffin'in tecrübesine bilerek, yani göz önüne kataraktan. Tabii bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Griffin'in iyi oynadığı maçlar haricinde tamamen bir eksi olduğunu düşünüyorum. Geçen maç 15 atmıştı sanırım. Geçen değil, bundan bir önceki maç. Onun gibi maçlar haricinde tamamen bir eksi olduğunu düşünüyorum.
Yani şimdi tabii hani objektif olmak gerekirse ucuz maaşla oynadığı için gayet iyi bir performans sergiliyor. Yani aynı şeyi TLC'den göremiyorsun veya işte ne bileyim hani fiyatla karşılaştırırsan DeAndre Jordan'dan da aynısını alamıyorsun. Hani adı olduğu için biraz daha iyi bir performans bekleyebilirsin ama işte Griffin takımdaki işte böyle şerefsiz, ne bileyim böyle sorumlu isim veya güvenebileceğim bir isim olarak diyorsan ben katılmam yani, ki sen de aynısını düşünüyorsundur büyük ihtimalle.
Evet, ben öyle düşünmüyorum ya. Yani senin aynı düşünüyorum.
Evet. Yani çünkü mesela gördüğüm benim geçen orta sahadan buzzer atmıştı. En çok yandığım pozisyon oydu herhalde yani. Artık dedim bu nasıl girdi yani. Yanlışlıkla biri potaya indirdi dedim herhalde. Dedim potaya indirdiler yoksa girmez yani, imkanı yok. Ama daha sonrasında şaşırtmadı zaten. Peşine girip iki faul falan alıyor. Attığının bir anlamı kalmıyor. Herhalde onun gazıyla havaya giriyor sonrasında. Gereksiz hareketler deniyor. Neyse, çok fazla vakit ayırmaya gerek yok malum şahıs için. Şimdi evet, biz esas bomba transferimize gelelim.
Mike James.
Aynen öyle, Mike James. Mike James valla benim gördüğüm, yanılmıyorsam şu anki performansıyla ligdeki en iyi James isimli oyuncumuz olabilir. Sence? Evet.
Ya birinci ya ikinci. Önünde ya James Harden var ya da kimse yok.
Zaten. Bire James Harden. Ha, James Harden çıkarırsak şu anda tek, yani aynen, kesinlikle tek.
Tek iyi oynayan James.
Tek iyi oynayan James. Harden gelirse ikinci kısma düşebilir. Ki yani hocam ben zaten James gibiyim dese fark göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Ki takımda top dağıtımını çok iyi yapıyor. Bilmiyorum, sen de görmüşsündür. Pasları falan.
Evet.
Yani boşa çıkarıyor oyuncuları da.
Zaten birinci Mike James oluyor. İkinci Harden, üçüncü James Johnson diye gidiyor bu sıralama.
Aynen.
Orası zaten kesin. Dörde peki, belki LeBron'u koyarız.
Koyulabilir. Şimdi sakat olduğu için o yüzden pek bir şey diyemiyorum. Daha sonrasında belki üçüncü sıraya yükselebilir gözümüzde ama LeBron için yani. Ama şeye ne diyorsun? Bu Mike James'in ilk maçındaki attığı o köşeden bu akrobatik bir tane üçlük var.
Mike James ilk maçında %37.5'la oynadı yanılmıyorsam ve o maçta da zaten attığı şutlar çok saçmaydı. Paint'in tam çizgisinden floater denemeleri tek elle. İki tane öyle attı. Bir tane de saçma sapan bir hareketli üçlük attı. Tamamen bal olduğunu düşünüyorum.
Yani şans diyorsun ki sen, yetenek değil diyorsun, şans diyorsun yani adama.
Tam olarak öyle değil de ilk maçında bazı şutları evet öyle girdi. Ama son maçta ben tamamen yetenek ve Euroleague tecrübesi diyorum.
Son maçtaki performansıyla yetenek diyorsun. İlk maçında şans. Yani benim anlayamadığım, anlam veremediğim ilk maçında niye öyle bir üçlük denersin o kadar kenardan? Adam tavşan gibi zıplayıp bir anda öyle bir üçlük sokuyor ki sanki yani ne bileyim Ray Allen falan yani.
Normal şartlarda girmesi bayağı zor bir.
Yani özellikle bir de adın Mike James'e veya Rusya'da oynamışsan şimdiye kadar. Ama bilmiyorum, umarım katkı verir. Bilmiyorum, evet, senin beklentilerin neler?
Geçen mesela son dakikada uzunu alıp mesela üstüne uzun alıp o şeyi atması. Maç neredeyse eşitken maçı koparması ve tamamen bir clutch buzzer atması. Bence çok etkiliydi. Tamamen tabii tecrübe ve yeteneğine dayandırıyorum. Gayet iyi oynadı. Böyle oynamasını temenni ediyorum.
Peki sence Chris Rios'a şimdi elinden sakat gerçi. O dönerse formayı alabilir mi?
Chris Rios'a'nın şu an G-League'e gitmekten başka bir şans olduğunu düşünmüyorum yani.
Öyle mi diyorsun?
Evet. Yani kendi takımım olsaydı oynatırdım da Nash takımı... Yani Nash'in yaptığı rotasyon gerçekten çok berbat olduğunu düşünüyorum.
Kendi takımın olsa herhalde Central Dontahal'ı alırdın. Başka...
Yok, Dontahal'ı 4 numara oynatırdım. 5'e Bruce Brown'ı alırdım.
Ha, 5'e Bruce Brown, doğru, kesemeyiz. Bruce Brown center olarak cidden önemli bir isim.
Özellikle kendini Embiid sanıp milletin üstünden smaç denediğinde, ki Luke Kornat'ın üstünden çok güzel bir smaç bastı.
Katılıyorum.
O da anılmaya dener.
Çok iyi. Bir de Bruce Brown'un bir istatistiği var, double-double. O nasıldı?
5 maç üst üste double-double yaptı. Bunun yanı sıra o maçlarda 3.2 steal ortalaması tutturmuş. Top yani çalma.
Hı-hı.
Ve bunları yaparken de yaptığı turnover sayısı, foul sayısı olsun. Bunlar hep minimum düzeyde. Yani demem o ki oynadığı maçlarda tamamen artı yazıyor.
Aynen öyle. Yani şimdi bazı isimler var bir de. Yani Bruce Brown defansif anlamda oyuncuları kilitliyor resmen. Yani hoca bile kritik zamanlarda artık görmeye başladı. Ki ilk zamanlarda, ilk geldiği vakitlerde artık bir komik istatistik çıkmaya başlamıştı. Bruce Brown ilk 5 başladığında, 20 dakikadan fazla oynadığında işte bir 10'a 0 mı gidiyorduk, 8'e 0 mı ne gidiyorduk? Eğer oynamazsa da bir mağlubiyet şeyimiz vardı daha yüksek sayıda. Daha sonrasında Bruce Brown zaten kendini gösterdikten sonra bayağı bir fark yaratmaya başladı ki zaten defansif anlamdaki farkı takımda öne itiyor. Diğer yandan esas diyeceğim benim şey, Bruce Brown çok efendi biri olduğu için gayet sakin. Diğer kendine ligin en iyi defansif oyuncusuyum diyen, ondan sonra işte
adını anmayalım.
Adını anmayalım da işte Tyler Johnson'ın üzerinden smaç basıp havlayan, başka ne diyeyim, aldatılmış olan malum şahıslara göre çok daha kral bir abimiz. Hak ettiği imajı, hak ettiği şanlı şöhreti ileride kazanır umarım yani.
Bir de Bruce Brown, şöyle bir fun fact var. Bruce Brown'a sadece Saddık ve Dızanan Musa hakkında karşılığında aldık.
Aynen öyle.
Dızanan Musa demek zaten koca bir eksi demek. Adam yani oynadığı her maçta eksi yazıyor. Yani Saddık Bey'e baktığımız zaman da çok bir fark göremiyorum ben şahsen.
Yani şimdi şöyle düşünelim. Saddık Bey belki ileride bizim işimize yarayabilir de biz şimdi şampiyonluğa oynadığımız için bu sene bize net isimler lazım. Hani birazcık en azından tecrübeli ve kesin isimler lazım. Gözün kapalı yazabileceğin. Şimdi burada Bruce Brown'u sen de ben de diyoruz ki sıkıntı olursa, ki gerçi sıkıntı olmasına bile gerek yok, center'a gözümüz kapalı yazarız. Değil mi?
Evet, Black Griffin'in center başlamasındansa bence Bruce Brown'un başlaması daha iyi.
Yani çok
zaten başladı da.
Başladı da ki o maçlarda bile bomba performans sergiledi.
Evet, evet.
Hem rebound hem şey olsun, pot altında ofansif anlamda olsun. Çok daha iyi yani. O yüzden Bruce Brown'un performansının böyle devam etmesini umuyoruz tabii ki de. Onun haricinde başka unuttuğumuz bir konu var mı? Ne diyorsun?
Dinwiddie'nin dönüşünü.
Tamam. Ha, Dinwiddie'nin dönüşü. Dinwiddie'nin dönüşü dediğin gibi fark yaratacaktır ki bir yandan playofflara ne kadar kaldı yaklaşık olarak?
Bir 10 maç 20 maç küsür bir şey kaldı.
10-20 maç kaldı.
Dinwiddie'nin zaten kendisi Instagram'ı aktif olarak kullanıyor. Instagram'ın yanında Twitter'da aynı şekilde.
Kendisi gerçek kripto paralar ve uygulaması hakkında reklamdan başka bir şey pek paylaşmıyor ama yine de evet.
Evet, yani doğum günü pastasına kendi uygulamasının adını, yani kendi uygulamasını çizdirecek kadar para göz bir insan olunca evet, insan ister istemez bir idol olarak alıyor yani.
Tabii ya, bugün de geçen şey yapmış, kendi ayakkabı markasının reklamını yapmış.
Evet.
Söylemiş olalım.
Evet, evet abi, kendi ayakkabı markası var bu kadar, yani kalite olarak bu kadar orta olup şey ayakkabı markası çıkaran çok oyuncu yok. Yani ticari zeka diyelim buna ya. Sean Marks'ın arkasında yatan bilgisel bir güç gibi görüyorum.
Doğru.
Her neyse, Dinwiddie zaten bu antrenman antrenman şeylerinden görüntüler atmaya devam ediyor. Maç içi olsun. Genellikle maç dışı rehab sürecini atan videolar atsa da son zamanlarda korta çıkıp oynadığı, basket attığı videoları da görmüş bulunmaktayız. Twitter'dan da aynı şekilde belli ediyor bunu, gelip gelmeyeceğini. Ben ya birinci roundda döneceğine inanıyorum. Böyle bir 10-15 dakika arası oynayacağını. Ya da ikinci roundda döneceğine inanıyorum.
Peki şimdi şöyle bir soru sorayım o zaman. Nets izlemeye bu sene başlamış seyirciler için veya tarafta yeni taraftarlarımız için Dinwiddie'den ne tür bir beklentileri olması lazım?
Dinwiddie geçen sene bu takımın beyniydi. Gerçekten her türlü kötü oynadığı zaman gerçekten takım yeniliyordu. Ama iyi oynadığı zamansa takım yine full artı yazıyordu. Genellikle clutch oynuyordu. Ama bu sene sadece Dinwiddie'den 6. adam olmasını ve clutch'ta bir şeyler yapmasını bekliyorum.
6. adam bu sene bence Durant. Orada duralım. Ama
evet, önünde Bruce Brown engeli var. Gerçekten her maç ya artı Brown, yazan biri varken.
Ya da Durant olması. Yani. Durant valla bu gidişte bench'ten gelecek artık.
Evet evet ya. Yani Bruce Brown her maç gittikçe artı yazmaya devam ederken Kevin Durant maç kaçırıp eksi yazmaya devam ediyor. Ki artı oynadığı maçlarda da kaç turnover yaptığını görüyoruz.
Sorma yani. Bayağı sıkıntılı. Kevin Durant yüzünden hele bir de başta sezonun başlarında 3-4 maç vermiştik. Son topu kaçırmasıyla. Bayağı bir...
Olur ya ara sıra öyle şeyler.
Olur olur. Yani şimdi Durant de sakatlıktan döndü adam. Yani öyle alay ettiğimize bakmayın. Dalga geçtiğimize bakmayın. Da benim diyeceğim Dinwiddie hakkında... Her sezonun başında Dinwiddie'nin genelde bir adapte süreci var.
Evet, 10 genelde turnover ortalamayla oynuyor yaklaşık.
10 turnover, hatta ben neyi yanlış yaptım gibi bakışı oluyor genellikle hakemlere veya koça, oyunculara. O şaşkın bakışı attıktan sonra aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Neticede Dinwiddie'ye alıştıktan sonra takımı cidden kendi başına taşıyacak kişi olabilir ki zaten bomba performans sergilemişti. Geçen sezon Kyrie genellikle, o da yanılmıyorsam, omuz sakatlığından pek olmamıştı. Dinwiddie haftanın oyuncusu seçilmişti. O haftaki performansı zaten acayipti.
Takım evet, yaklaşık 3-4 maçtan 3'ünü bize kazandırıp 2 tanesinde bile şey buzzer beater atmıştı.
Evet, özellikle hatta Lakers'a attığı buzzer. Gerçi buzzer değil de son attığı sayı.
Ya o buzzer gibi ya. Talon Horton Tucker'ın üstünden attığını diyorsun değil mi?
Evet evet, onu diyorum. Son anda aldığımız maçı.
Aynen. Zaten şöyle bir istatistik var. Bunu her girdiğim ortamda söylemeden edemiyorum.
Tabii.
2019-2020 sezonunda Damian Lillard'dan sonra en yüzdeli clutch rating'e sahip oyuncu Dinwiddie.
Çok iyi.
Bunun istatistiğini bir tane Nets fandomunda görmüştüm. Ve bunun yanında abi Dinwiddie'nin gerçekten iyi olduğu zaman takımı gerçekten çok güzel adapte edip motive edebiliyor. Yani takımı oynatabiliyor.
Evet.
Zaten yani... şut IQ'su ve içeriden içeri girmesi çok yüksek. Yani yeteneği yüksek olan bir oyuncu. Adam eksiltmesi olsun. Savunması da fena olmayan bir oyuncu. Ben artı yazacağını düşünüyorum her maç. Her maç olmadı.
Yani Dinwiddie genellikle Jarrett Allen'la neredeyse her maç bir 5 tane lob pas atıyordu büyük ihtimalle. Onu attırıyordu.
Evet evet. Ya. Onlar da özledik bu arada.
Onu da tabii ki de çok özledik. Tabii çoğu oyuncumuzu özledik ki bu akşam Caris LeVert'le karşılaşacağız. Onu da özledik. Ki Caris LeVert'e de esasında küçük parantez açsak o da pek övünmüyor. Pacers'ta olduğu için Pacers hani yanlış bir şey demek istemiyorum ama o kadar popüler bir takım olmadığı için o kadar medyada göz önüne çıkmıyor. Ama Caris LeVert'te yanılmıyorsam onların point guard'ı birisi sakat olduğu için her maç ilk 5 başlıyor ve 20 sayının üzerinde ortalama tutturdu.
Evet evet, özellikle bu yanlış hatırlamıyorsam bu son ay Nisan ayı 21 sayı tutturmuş olması lazım.
Evet.
Bunları yaparken turnover sayısı çok düşük. Aslında yani demek istediğim 3'ün altında olduğu için turnover sayısı bence bunu yaparken yani elit bir şekilde yaptığını düşünüyorum.
Aynen öyle. Katılıyorum ki o da zaten hastalıktan dönmüştü yanılmıyorsam. Bir kanser vardı ameliyat olduktan sonra tekrardan böyle bir performans evet. Ortaya koyması gayet güzel.
Tarihte bir eşi benzeri olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yani kanser değil de sanırım kanser yapıcı hücre.
Tümör bulmuştu herhalde.
Aynen. Onu aldılar ve oynamaya devam etti gerçekten.
Yani şimdi bir bakıyorsun adam kanseri yenmiş ya da yani kısmen kanseri yenmiş veya ki Caris LeVert de öncesinde bayağı büyük bir sakatlık geçirmişti. Ondan gelmiş. İşte Kevin Durant'a bakıyorsun. Gerçi Kevin Durant başka bir seviyede. Bir de bakıyorsun bizim takımdaki Griffin. Adam yani hala bir şey becerdiği yok yani bu adam. İlk beşte başlatmak bilmiyorum. Akıllara zarar bir
ben
karar
olur. Adamsızlıktan başlattığımızı düşünüyorum ilk beşte ya.
Ha o tabii ki de. Yoksa ilk beşin nasıl olur senin? Senin son ilk beşini alalım ondan sonra kapatalım.
Şu an sakat ilk beşte.
Şimdi
mi?
Bir dakika. Objektif bir ilk beş alalım daha sonra subjektif alırız.
Ha şu an mı?
Şu an.
Point guard James Harden.
Sakatlar olmadan aynen.
Ha sakatlar olmadan mı? O zaman abi point guard Kyrie sanırım bu akşam yoktu. Landry Shamet'i başlatırdım.
Tamam.
Shamet de bu arada Dinwiddie'nin yokluğunda çok güzel oyun kuruyor ve zaten çok nasıl desem iyi oynamaya başladı.
Evet yani ilk geldiğinde bayağı kötüydü. Hani kötü demek istemiyorum da Torian Prince'le benzer bir performans sergiliyordu. Ama geçen aylarla beraber kendisini acayip bir şekilde yükseltmiş. İstatistikleri görünce. Evet. Ki en son maçında da kaç üçlük atmıştı. Şimdi unuttuğum rakibi ama müthiş bir performans sergilemişti. Herkesin ağzı açık kalmıştı yani.
9 üçlük atmıştı sanırım ya. Yanlış hatırlıyor olabilirim.
Olabilir. Evet. Kadronun kalanı.
Shooting guard'a sanırım Bruce Brown'u alabilirim. Aynen. Şu an sakat ilk 5'i kuruyorum. James Harden oynamıyor değil mi?
James Harden oynamıyor.
Aynen. Bruce Brown'u alırım.
Tamam.
SF'ye Joe Harris.
Hı hı.
Alize ve Daj ve DeAndre Jordan bu ilk 5 şu an
sakat olmayanlardan mı yoksa
sakat olmayanlardan mı
sakat olmayanlardan tamam
aynen Blake Griffin'i de 6. adam olarak koyarım
onu da 6. adam koyuyorsun Reggie Perry'i koysaydın niye 6. adam var adam da bekliyor hala sıra
Reggie Perry Ignite G League'ine gitti diye biliyorum ya gitmedi mi
yok duruyor hala duruyor geldi o geri geldi.
Duruyor ve oynatmıyorsak o bizim ayıpımızdır.
Aynen öyle. Yani.
Sezonun ilk başında da halbuki iyi oynamıştı. Gayet fena olmayan bir performansı
var. Böyle böyle hani sıkıntılı bir oyuncu varsa takımda direkt böyle dirsek atıp sakat diyecek isim yani. Sıkıntılıysa evet, bence abi. Oynatılır yani hiç sorun değil. Evet bir de subjektif mi diyeyim? Ciddi hani sakatlar dahil tüm kadroyu göz önünde bulundurarak ilk beşini alayım.
James Harden, Kyrie Irving shooting guard pozisyonda. SF'de yine Joe Harris alırım.
Tamam.
TF'ye Arize Johnson almak istedim. Çünkü ben şahsen seviyorum kendisini. Yani takımda en çok sevdiğim PF pozisyonunda oynayabilecek isim.
İyi rebound topluyor, tamam.
Center'da abi Bruce Brown.
Center'da Bruce Brown.
Claxton, evet, center Bruce Brown çok. Efendim?
Claxton'ı istemiyorsun yani.
Abi center Bruce Brown çok farklı bir şey ya.
Çok mu farklı? Doğru, ofansif anlamda da farklı. Ama şimdi rakip Embiid'se falan biraz zor değil mi?
Rakip Embiid'se falan zaten Claxton abi direkt.
Ha, ama o zaman Claxton.
Ne bileyim, kısa bir uzun olduğu zaman mesela nasıl desem.
Uzun mu desem?
yani kısa uzun dedim. DeMarcus Cousins gibi diğer uzunlara kıyasla kısa olan isimler mesela.
Abi.
Ve daha çok dışarıdan oynayan adamlara karşı Bruce Brown bence daha iyi. Zaten bildiğin gibi Steve Nash değişmeli savunma, kademe savunması yaptırıyor.
Evet.
Sürekli maç içinde yani değiştiğimizi görebilirsiniz. Ben mesela Kyrie bir hücumda 3 kez adam değiştiriyor. Aynı şekilde Bruce Brown'da. Bu yüzden böyle oynayan oyuncuların birden fazla pozisyon tutması çok önemli bence. O yüzden evet. Bruce Brown abi yani.
Bruce Brown da o niteliğe sahip zaten. Claxton da sahip de Bruce Brown biraz daha aktif elleri olduğu için.
Bir de daha sempatik bana göre.
Sempatik, evet. Sempatik olduğu kesin zaten.
Subjektif olduğu için böyle yaptım ya. Yoksa...
O konuda hiç şüphem yok. Hiç şüphem yok. Tamam o zaman. Bu akşam...
Peki.
Ha, benim mi?
Aynen.
Benim objektif olarak diyorsan başa bir şey alalım. Landry Schmidt'i alalım. Yani Dinwiddie yazarım da Dinwiddie şimdi olmadığı için. Dinwiddie veya Landry Schmidt. Sağına Tyler Johnson. Ondan evet, sonra... Tyler Johnson, aynen öyle. Daha sonrasında Joe Harris, tabii ki de gözüm kapalı her zaman. Yani şimdi Durant konusunda biraz çekinceliyim ama ya Durant'i de yazarız ya. Durant'e de ayıp olmasın, adam sakatlıktan döndü. Yani ben Durant'i seviyorum. O yüzden...
Ama şu an sakat değil mi? Nasıl koyacağım?
Şu an sakat değil.
O zaman benim eşekliğim ya. Tamamen ben de kendi şeyime koyarım.
Yani Durant'i yazarız yani, adama haksızlık aynen yapmayalım. Şimdi dalga geçmek de olmasın. Cidden Durant'i koyarız. Center'a da tabii ki de Bruce Brown'u yazarım. Ama şimdi Bruce Brown bugün sakatmış. O yüzden Reggie Perry'i yazabilirim. Reggie Perry hiç fena olmaz. Hem biraz tecrübe kazanır. Playoff'larda umarım center olarak da başlar. Yani şimdi düşünsene Reggie Perry kimle eşleşmişiz? Utah Jazz'le eşleşmişiz finalde. Rudy Gobert'i İki dirsekle falan çenesini kırıyor ve yaş o kadar abartmıyor falan. Şimdi çok kötü olur da.
Bir anda 90'lar pistonsuna dönüyor değil mi?
Yani.
Yoldu mort olup çıkıp geliyor Recep Ali.
Şimdi renç falan yarız da adamı düşünsene, sakatlıyor. Finali bal gibi kazanıyoruz yani. Biz gibi olmaz mı? Bence olur.
Evet, spor ahlakına tamamen karşı ama. Yani olsa da bir şey demeyiz herhalde, üzülmeyiz.
Yani olsa da bir şey demeyiz şimdi. Ne bileyim sonuçta fin.
Bu arada şimdi geldi haber. Biliyorsun geçtiğimiz günlerde Dinwiddie Kelly Oubre takasına Dinwiddie demişti ki Golden State kabul etmedi. Golden State bu teklifi sunarken şöyle bir Kelly Oubre'nin kontratına şöyle bir şey eklemek istemiş. Maç başı 2 şınav.
Ha, 2 şınav.
Maç başı 2 şınav çekemediği için gelmek istememiş kendisi.
Beni maç başında 2 şınav çekecek durumda olmadığı
yok
için.
Kelly Oubre. Yani Steve Nash böyle saygısız oyunculara yerimiz yok demiş ve istememiş abi takası. Ne düşünüyorsun? Vallahi yeni haber bu arada, sıcak.
Çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Yani maç başına 2 şınav çekmek her oyuncunun yapabileceği bir şey olması lazım. Yani bir zahmet. Bizim Black Griffin bile çeker yani 2 tane şınav. Gerçi çekemez ya, zor duruyor adam. Yapışır yere hiç. Yapışır maç
geçen
başında.
Maçta CP3'den o şey yedikten sonra ben bir daha ayağa kalkacağını zor düşünüyorum. Düşünüyordum.
Yani. Aynen. Yerden ama bir kick çeker. Kırın kasları için o kadar.
Evet.
Kartı da ayıp olmasın diye kalktı takıma. Yoksa yerde yatar ya, sorun değil. Ama şey, o Kelly Oubre haberinde şeydi sanırım. Dinwiddie'nin dediğine göre Nets kabul etmemişti Kelly Oubre'ye karşılık.
Evet, o ben tamamen işin şakasındaydım az önce. Evet, Nets kabul etmedi.
Yok, zaten Nets kabul etmediyse de zaten gayet mantıklı. Nets Kelly Oubre'yi niye kabul etmiyor? Adam şınav çekemiyor. Barz yani.
Bir de zaten Dinwiddie ile Kelly Oubre'nin eşit oyuncular olduğunu düşünmüyorum ya. Bayağı.
Yok, kesinlikle değil.
Klasman yani. Farkı var. İki klasman. İki gömlek üstü.
Tabii. Yani Dinwiddie'ye takımı emanet edersin. Tek başına yürütür.
Yani bakınız 2019-2020 sezonu.
Tabii ki de. Tabii. Ki bakınız clutch vakitleri, clutch maçı özellikle
en baba maçı.
En baba maçı Houston'a karşı, Rockets'a karşı bayağı bir kaset çevirmişti yani.
Evet evet. Orada bir tamamen zaten D'Antoni ile oradan tanıştıkları haberi var.
Ha öyle mi?
Bir de Miami Heat clutch'ları çok iyi oluyor Dinwiddie açısından.
Miami Heat bazen taraftarı falan oyuna dahil etmek istiyor herhalde. Pası o yüzden dışarı atıyor.
Ya şimdi pas IQ'su çok yüksek bir oyuncu olduğu için dışarıdaki adamı görme konusunda gayet iyi.
Doğru.
Görüyor abi seyirci, atıyor adam.
Seyirci de boşta yani, hemen boşta ya, üçlüyü direkt sallayabilir. Süre dar. Bari bizim evet, adamlar dolu seyirci atsın değil mi? Gönder abi pası. Hiç sorun değil.
Bu arada subjektif listini duyamadık Servet abi.
Ha, subjektif listi mi? Subjektif listim tabii ki de Recep Eri point guard. Yok. Subjektif listimde James Harden yazarım tabii ki de. Kyrie yazarım yanına. Durant yazarım. Joe Harris yazarım. Aşağıya da Claxton yazarım. Daha sonrasında evet. Bruce Brown'u sokarım.
Bruce Brown'ı 6. adam olarak.
Evet, Bruce Brown kesinlikle 6. adam.
O zaman senin rosterında, senin kadronda Bruce Brown hem Depoy hem de 6. adam olabilir mi yılın? Yılın 6. adamı.
Valla bu kadro gerçekte mümkün olabilseydi kesinlikle ihtimal verirdim yani. Neden olmasın? Hmm. Bruce Brown yapamayacak bir adam değil. Ha. Yani şimdi de kendine Depoy diyen adamlarla kıyaslıyorum. Ondan dolayı.
Şey, değil mi? Tyler Johnson görünce savunmada coşan adamlar.
Evet evet.
Çok etkisiz bu arada ya.
Maalesef. Yani üçlük bile atamıyor adam. Yani
karşısında Jared Dudley olamayınca kimseyle bir ve bir düello atamıyor gerçekten, ama bir koyum deyip gezebiliyor.
Tabii. Jared Dudley, anca havasını Jared Dudley atıyor. Yalnız Jared Dudley de bu arada Black Griffin'den iyidir ha. Pek bir fark göremiyorum.
Abi. Üçlük atıyor işte.
Jared Dudley.
Boş üçlük atabiliyor yani Jared Dudley.
Rakibi kızdırıyor en azından. Valla yere düştüğünü hatırlamıyorum ben Jared Dudley'in.
O iyi bir özellik mi tartışılır?
Yani maçtan atılması falan. Gerçi Black Griffin atılsa halay çekeriz de.
Evet. Bir de Sixers'ın bir tane efsanevi 6 hücumlu bir tane atağı var.
6 hücumlu.
6 ofansif oyunculu biri atağı var. Nasıl desem? Bench'ten gelen adam kandırarak 6. adam gibi gözüküyor ve ekarte ediyor savunmayı. Hı hı. Ben aynısını Kevin Durant ve Kyrie Irving sahadayken hissediyorum. Özellikle evet. Orucunu açmamış bir Kyrie.
Evet. Oruç farkına da değinelim istersen, çünkü ya zaten ikisini birden tutman imkansız. Durant zaten iki kişi savunsa bile üzerinden atıyor. Yine yani her türlü atıyor. Kyrie de zaten eğer oruçluysa orucunu açmadan, yani uzun bir süre varsa orucunu açmasına kadar, o zaman bir bomba performans sergiliyor. Ama eğer böyle tam iftar vaktine geldiyse, o sırada böyle hafif bir baygınlık geçirme olayı oluyor. Böyle bir performans düşüklüğü oluyor. Bu da o kadar olsun yani.
Ben sodasızlıktan kaynaklandığını düşünüyorum.
Meşhurdan soda içmesin devre arasında.
İftar yaptıktan sonra biliyorsun ki yemek oturuyor karnına.
Doğru.
Evet, ondan dolayı kaynaklandığını düşünüyorum.
Devre arasında iftar mı yapıyordur yani diyorsun?
Evet, yapıyordur bence. Bir koç seriliyordur önüne.
Ben bir şey sanıyordum ya, direkt bir tane Mekke'den hurma getirmişlerdir. Bir de bir su yerine de Gatorade var ya, şu enerji içici, ondan diker kafaya.
Öyledir ya büyük ihtimalle.
Sonrasında da Allah ne verdiyse yani.
Evet. İman gücü edinmiş bir Kyrie gerçekten çok elit bir seviyede olabiliyor. Tek çeyrekte zaten 20 sayı 20 sayının 19'unu kendisi atmıştı sanırım. Çıkmadan önceki.
Hı hı. Doğru. O evet. İlk yarıda bayağı acayip performans sergiliyor. Bazen istediği zaman oynuyor Kyrie. Eğer sağlık durumu da yerindeyse. Kişisel sebepler olayına da ben katılmıyorum. Onu da hazır değinelim. Kişisel sebeplerde genellikle birincisinde kız kardeşinin evliliği vardı sanırım. Veya bir doğum günü mü bir şey
doğum
vardı.
Adam, sanırım.
Yani adam gitmek isteyebilir. Gayet doğal. Ona kişisel sebepler diyor. Çünkü bilmesini istemiyor. Özel bir olay yani. İkincisinde de çocuğu oldu. Yani bu adamın kişisel sebepleri bunlar. Bu adamı bu sebeplerden ötürü kötülemek, karalamak gereksiz işler bence. Her fırsatta bunu da işte koz olarak kullanmak. Ya bak işte kişisel sebepler. Bu adam yarın öbür gün finallerde Miami'ye giderse işte ne bileyim Maldivlere giderse ne yapacaksınız?
Evet yani Kyrie çıkıp yarın bir gün Hasan Mezarcı gibi ben Mehdi'yim dese yani o yüzden oynamak istemiyorum dese yani ben buna saygı duyarım. Nasıl yani. Dedim? Yani girdiği maç oynuyor. Oynadığı maç kazandırıyor. Yani buna karşılığında küçük bir bedel diyelim.
Yani kişinin özel hayatının oyunla birleştirilmesine karşıyım zaten. Hadi onu yapmasalar.
O zaman şöyle mi diyorsun Servet abi? Brooklyn lobisine karşı bir lobi koalisyon oluşturulmuş ve Kyrie'nin üstüne gidiliyor.
E tabii. Kesinlikle. Durant'i yani, de yapıyorlar.
30 sayıya yakın oynuyor. Ondan sonra bu ölen bir tane ırkçılıktan dolayı ölen bir tane herif vardı. George Floyd. Onun ailesine ev alıyor. Tüm ihtiyaçlarını gideriyor. Sonra bildiğin gibi çocukla kanser hastası olan bir çocuğun yanına gidiyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama
şey.
Yani gidip medyadan da locker room kanser veya yok ben çok iyi oyuncu ama takımımı almam şöyle böyle gibi yorumlar gelebiliyor.
Evet, karalama projesi ya.
Evet, çok büyük lobi var.
Yani aynı şekilde Kyrie Curry kadar övülüyor mu sanmıyorum. Mesela kıyaslayınca medyayla veya Durant kadar. Yani medyayla sıkıntılıysan övülmüyorsun. Medyayla seviliyorsan övülüyorsun. LeBron James örneğinde, Steph Curry örneğinde olduğu gibi. O yüzden
evet.
Pek bir yapacak bir şey yok yani bizim elimizde olan bir şey değil biz. İstediğimiz kadar konuşalım. Evet teşekkür ediyorum. Bugün gayet önemli konuları ele aldık seninle beraber.
Evet bugün şöyle bir özet geçecek olursak bir SSK krizi var. Brooklyn Devlet Hastanesi'nde şu an yaşıyorum.
Aynen öyle.
Ona değindik. Ondan sonra Harden'ın takımda olduğu olmadığı maçlarda tek başına çıkıp veya Kyrie ve KD ile çıktığı maçlar. Ondan sonra Sheik Kyrie ve Müslüman olması ve bununla ilgili yapılan karalama projelerinden bahsettik. Onun yanında Mike James, Blake Griffin'e sövdük ve Dimitri'nin dönüşü hakkında konuştuk. Yani ana aynen. Konularımız buydu. Sapmış da olabiliriz.
Evet. Bugünlük bu kadar şey yaparız. İleride umarım vakit bulursak yine bir podcast çekeriz tekrar beraber.
Evet.
Evet, tüm dinleyicilere teşekkürler. Akşam Pacers maçında da hepimize tekrardan başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın herkes.